Ayrım 16, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 164. Pijön elinden tutmuş babaanneyi iskele meydanının ortasına kadar sürüklüyor. Meydan balık, yiyecek, süs eşyası, olta malzemesi, içecek tezgahlarıyla bir de gece denizle birlikte hazırladıkları rengarenk balıklarla süslü ağlarla çevrili. Meydanın ortasında gençler dans edebilsinler, balıkçılar, çalgıcılar hünerlerini göstersinler, yarışlar, yarışmalar yapılsın diye ayrılmış alan henüz boş. Bijön Elif'in elini bırakmadan meydanın tam ortasında duruyor. Önce kimse dikkat etmiyor onlara. Sonra yavaş yavaş ilgilenmeye başlıyorlar. "Bakın, bize bakın, dikkat!" diye bağırıyor Bijön. Elif tam anlamasa da böyle bir şeyler söylediğini seziyor çocuğun. Sonra çocuk gırtlağını patlatırcasına, son çığlığını atarcasına bağırıyor. "Bu benim babamın annesi. Farmor, Farmor, Pappamor işte, onu seviyorum." Elif tam anlamasa da böyle bir şeyler söylediğini seziyor çocuğun. Sonra çocuk gırtlağını patlatırcasına, son çığlığını atarcasına bağırıyor. "Bu benim babamın annesi. Farmor, Farmor, Pappamor işte. Onu seviyorum." Çığlığı duyuyor ve ne garip, kendi dilindeymişçesini anlıyor Elif. Kendini zamansız ve uzamsız bir noktada havada asılı kalmış gibi hissediyor. Ölümden önceki son bilinç anı da böyle bir an olmalı. Bir film, hayır, bir müzikal sahnesi bu. Masum, sakin görünüme bürünmüş, sahtekar bir denizin yaladığı iskele meydanına kurulmuş bayram yeri dekorunun tam ortasında, orta yaşlı, bakımlı ama yorgun yüzlü, dar boylu cin pantolonlu, beyaz tişörtlü ince bir kadının eline yapışmış, bütün dünyaya meydan okuyan küçücük, sapsarı bir çocuk. Meydanı çevreleyenlerin kulağından girip yüreğine dolanan, iskeleyi aşıp denize, meydanı aşıp kayalıkların üstüne tünemiş kaleye uzanan, oradan okyanusun dalgalarına karışan bir çığlık. Prenses Ulla'yı bekleye bekleye usanmış çocuğun çığlığı. "Bu benim babamın annesi. Babaanne, onu seviyorum ben." Dış gözle bakmaya çalışıyor sahneye. Kendini bir an sonra köy meydanında yıkılacak bir cadı gibi ya da çocukla birlikte onları göğe uçuracak meleği bekleyen Meryem gibi görüyor. İkisi de aynı duygunun, aynı olgunun iki farklı görünümü. Ne garip. Eğilip çocuğu kucağına alıyor. Denizi de böyle kucağıma alır, bağrıma basardım. İçime sokmak isterdim. Çocuğun yüreceğinin küçücük bir kuş gibi attığını duyuyor. Karşıda bira tezgahının arkasında deniz gülümseyerek onları izliyor. Allah beri de kalkıp buraya yanımıza gelmeye kalkışmasa. O zaman tablo vıcık vıcık dayanılmaz olur. Deniz gelmiyor. Öylece duruyor tezgahın arkasında. Çocuk kucağında ağır ağır oğluna doğru yürürken kalabalıktan neşeli sesler yükseliyor. Sözcükleri anlamıyor ama bir çeşit selam, bir hoş geldin olduğunu seziyor. Sonra garip kılıklı, motosikletli, adaya araba girmiyor ama motosikletlere ses çıkarılmıyor demek ki. Bir grup gencin kümelendiği köşeden farklı bir ses duyuluyor. Yabancının annesi, yabancının annesi. Ne dediklerini anlıyor, dost olmadıklarını da. Kucağında çocukla sesin geldiği yana dönüp, yüzünde belirgin bir küçümseme ve iğrentiyle meşin giysili, dövmeli, kimisi dazlak, küçük grubu süzüyor. Tam İngilizce küfredecekken denize ilişiyor gözü. Oğlunun yüzündeki kaygıyı, ürküntüyü fark edip meydanın öte yanına, denizin bulunduğu tarafa yürüyor hızlı adımlarla. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı bu adada. Zaten bu itler de buralı değiller. Karşıdan gelmiş olmalılar diyor deniz özür dilercesine. Her yerde aynılar. İster Türk, ister Norveçli, ister Alman, İngiliz, Rum. Bunların kafalarının içi, kinleri, ilkellikleri hep aynı. Herkes yabancı bu dünyada. Herkes birbirine düşman. Korkuyorlar anne. Hep aynı korku. İnsanlar boşluktalar. Bu vahşi dünyada geleceklerinden korkuyorlar. Korktukça da saldırgan oluyorlar. Canını sıkma lütfen, aldırma. Norveç, dazlakların, faşistlerin en son palazlanacağı ülkedir. Burada barınamaz böyleleri. Yanlarına sokulan oğlunun sarı kafasını okşuyor. Babamın annesi denmez, babaanne denir. Pappamor değil, Farmor. Ama o yabancı, sen de yabancısın. Motosikletli abiler, yabancının annesi dediler, duymadın mı? Bunu daha önce konuşmuştuk. Herkes ötekinin yabancısıdır. Motosikletliler de bizim adamımıza göre yabancı. Çünkü buralı değiller. Biz başka bir memlekete gitsek yabancı sayılırız. Çünkü oralı değilizdir. Yabancı olmak kötü olmak anlamına gelmez. Sence ben kötü müyüm? Çocuk babasının boynuna atılıyor. Sen en iyisin papa. Prenses Ulla gelince seninle evlenecek. Üçümüz çok mutlu olacağız. Elif, Prenses Ulla, babacık ve yabancı sözcüklerini anlayabiliyor sadece. Baba oğul arasındaki sıcacık sevgi yüreğini hem ısıtıyor hem sızlatıyor. Deniz'in ihtiyacı olan buydu belki de. Bu koşulsuz sevgi, bu güven dolu teslimiyet, küçücük bir can için var olmak, onun sorumluluğunu taşımak. Çocuk için pek çekici abur cuburla, oyuncaklarla, balıklarla, kurabiyelerle, başka yiyeceklerle dolu tezgahların önünde oyalanıyorlar. Bir jörne, uzaktan kumandalı kocaman bir korsan gemisi, bir de bu kendi halinde adacıkta alıcısı olduğu umulduğundan değil, panayıra zengin bir görünüm katsın diye sergilenen, güçlü bir batarya sistemiyle çalışan büyük kırmızı otomobili alıyor. Çocuk otomobilin kendisinin olduğuna inanamıyor. Hani bu otomobil süs diyordun baba, kimse alamaz diyordun, babaanne bana aldı bak. Babaanne sihirbaz mı yoksa? Sihirbaz değil, belki de biraz deli. Çocuğun kabına sığmayan çılgınca sevinci, cesaretini kırsa da yarım ağızla itiraz etmeyi deniyor. Hiç gereği yoktu anne, bana bu kadar pahalı oyuncaklar almazdınız, sen karşıydın böyle şeylere. Gerçekten biraz aşırıya kaçmadın mı? Elif, oyuncak otomobili o kadar parayı sadece çocuk sevinsin diye değil, bu kuzey köylülerinin ağızlarını açık bırakmak için, oğluna bu insanların gözünde saygınlık kazandırmak için verdiğinin ayrımına varıyor birden. Yabancıyız diye, hele de doğuluyuz, Türküz diye küçümsüyorsunuz bizi han. Siz iki de cahil balıkçılar sizi. Alın işte size. Yıllardır satamadığınız pahalı oyuncakları pazarlık bile etmeden alıveririz böyle. Kendini suçüstü yakalanmış gibi hissediyor. İğrencim, Londra'da, Paris'te alışveriş ederken ne kadar budalaca para harcarsa o kadar saygı göreceğini sanan zengin ayak şeyhleri gibiyim. Çocuk kırmızı arabasının direksiyonuna geçmiş bile. Uzaklardan gelen peri babaannenin uzak, çok uzak masal ülkelerinden uçan halısının üstünde getirdiği sihirli arabasıyla meydanın ortasında dört dönüyor. Elif, Deniz'in uzattığı soğanlı limonlu çiğ ringa balığını yüzünü buruşturarak ağzına atıyor, bir lokmada yutmaya çalışıyor. Deniz, bira fıçılarının üstüne atılmış, geniş tahta kalaslardan yapılmış bir eva aquavit tezgahını hazırlıyor. Birazdan tezgahı başkasına devredip en büyük balık yarışmasına katılmak üzere hazırlanan teknelerden birine binip denize açılacak. Uzak, küçük, unutulmuş bir kuzey adasında balık bayramı ya da yaz festivali kutlanıyor. Peki benim ne işim var bu panayırda? Ulla neden öldü? Deniz neden burada? Her adanın, her halkın yabancılara ihtiyacı vardır. Kendi yerli kimliğini kanıtlamak, özgüvenini pekiştirmek için de ondan mı? Ya Björn? Kırmızı otomobilinde taşkın sevincini gezdiren çocuk. Onun gerçek yurdu neresi? İnanılmaz genişlikteki hayal hanesinde yarattığı masal ülkesi mi? Hani şu Prenses Ulla'nın bir gün mutlaka geri döneceği, babasıyla bir olup şeytanı yeneceği, onları bekleyen billur sıraya yerleşecekleri uçsuz bucaksız ülke. Meydanı dolduran insanlara, iskelenin yanındaki küçük sarı kulübenin dört bir yanından sarkan süslü balık ağlarına, balık biçimi renk renk balonlara, bugün için özel olarak süslenmiş balıkçı teknelerini, gri mavi denize, küçük beyaz bulutların uçuştuğu mavi gökyüzüne, arkadaki kayalıklar üzerindeki kale kalıntısına, şeytanın şatosuna bakıyor. Ne kocam, ne arkadaşlarım, ne yakınlarım, ne öğrencilerim, ne kendi insanlarım var burada. Farelerim, kobaylarım bile yok. Oğlum uzak, yabancı, küçük oğlan dilimizi anlamıyor. Ben de onunkini. Kendini yapayalnız hissediyor. Utanmasa kaybolmuş bir çocuk gibi ağlayacak. Deniz yanına geliyor. Yapay olmayan bir ilgi ve neşeyle birazdan başlayacak büyük balık yarışmasını anlatıyor. Büyük balık yarışması gerçek bir yarışma değil aslında. Festivale neşe katan bir gelenek. Laf olsun diye ağ atılıyor ya da olta sağlandırılıyor denize. Bazen eski bir postal, denizde yüzen bir kalas parçası bile yakalanabilir. Jüri kafayı çektikten sonra kimi isterse onu birinci ilan eder. Bakarsın, oğlum birinci olur, senin de koltukların kabarır anne. Yaptığı şakanın Elif'in yüreğini burktuğunu, laf ağzından çıkar çıkmaz fark edip panikliyor. Düzeltmek için söyleyeceği her sözün, her çabanın durumu daha berbat hale getireceğini anlıyor. Gözlerinde özür dileyen, ezik, çaresiz bir bakış. Oğlunun bu bakışını çocukluğundan beri dayanamazdı. Daha 6 aylıkken bu bakışın gölgesini görmüştü bebeğin gözlerinde. Bir bebek ağrısı sızısı derdi olmadığı halde neden bu kadar mahzun bakar, yüreceğinde bir eksiklik mi duyuyor acaba? Eksik bıraktığı bir şey mi var? Yine o bakış. Daha da derinleşmiş, ulaşılamayacağı kadar derinlere saklanmış o bakış. Gözlerini oğlundan kaçırıyor. Hadi geç kalma, git arkadaşlarına katıl. Hangi tekneyle çıkıyorsun sen? Şu ortadaki mavi beyaz boyalı olan. Güzel tekne. Büyükmüş de. Bakarsın en büyük balığı yakalarız. Biz arkadaşlarla konuştuk. Bu defa işin gırgırını bırakıp gerçek balık yakalayacağız. Bijör mutlaka bizim grubun kazanmasını istiyor. Akşamı hep birlikte kutlarız. Bu defa oğlunun gözlerinde kazanma umudunu görüyor. Bu bakışı da tanır Elif. İyimserliğin, kötü şeyler olmayacağına inanma isteğini yumuşacık kadife ışığı. Bir bakışı daha vardır Deniz'in. Başarıdan duyduğu gururun bakışı. Gözleri hafifçe buğulanır, çakmak çakmak parlar o zaman. İlk kez 7-8 yaşındayken gittikleri bir kayak merkezinde aslında çok beceriksiz olduğu kayakta ikincilik kazandığı, boynuna parlak çikolata kağıdından madalya takıldığı gün fark etmişti bu bakışı. Bir defada kimse ummadığı halde zorluğu ve sıkılığıyla ünlü o seçkinler lisesinden üçüncülükle mezun olduğu gün diplomasını alırken. Kendisinden beklenen başarıyı isteyen ama ödenecek bedelden ürken çocuk. Eğitimini, okulu, her şeyi bırakıp eve yenilmiş bir asker gibi döndüğü günlerde istesen yapabilirdin, başarmak için eksiğin yoktu, her şeye sahiptin, neden olmadı diye sormuştu oğluna. Demek ki başarmak için her şeye sahip değilmişim, sahip olduğumu sandığın o her şey bazen yetmiyor. Eksik olan neydi Deniz? Bunu ben de düşündüm zaman zaman. Belki içimde yeterince güçlü bir dürtü yoktu. Okuyup da ne olacak, başarıp da ne olacak durumları yani. Babam da, sen de başarılısınız işte. Öyle görünüyorsunuz, öyle sayılıyorsunuz. Peki sonuç ne anne? Ne sağlıyor başarı size? Daha önemlisi nelere mal oldu başarılarınız? Sen kaç küçük cana kıydın, kaç küçük yaratığı öldürdün başarıya ulaşmak için? Babam neleri, kimleri harcadı, kendinden neler verdi, çok satar yazar Ömer Eren olmak için? Saçmalama, başarı toplumda saygınlık sağlar, tanınma sağlar. Hepsini bir yana bırak, insanın kendinden hoşnut olmasını, özgüveninin pekişmesini, mutlu olmasını sağlar. Çünkü sizin toplumunuz başarıya, zafere koşullanmış. Zafer için, başarı için birbirini çiğniyor insanlar. Birbirlerinin üstüne basıp yükselmeye çalışıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Böyle bir başarı istemiyorum. Oğlumuz başarısız oldu, ne yapalım dersiniz iş biter. Basit yaşamak istiyorum ben. Sıradan olmak, düz insan olmak istiyorum. Laf evliliğini bırak, beceremediğin şeylere kılıf uyduruyorsun. Başarısızlığın felsefesini yapıyorsun sözde. Ama felsefe yapabilmek için bile insanın birikimi, deneyimi, bir dünya görüşüne sahip olması gerek demişti acımasızca. Şimdi hatırladığında içi sızlıyor. Nasıl bu kadar anlayışsız, acımasız olabildiğini şaşıyor. Onun bu konuşmayı hatırlamamasını, çoktan unutmuş olmasını diliyor. Ama Allah kahretsin, hatırlıyor işte. Bir keresinde bana başarıdan söz etmiştin. Büyük balığı yakalamak, birinci olmak falan derken nedense o konuşmamızı hatırladım. Başarıyı benim de istediğimi ama yeterince gayret göstermediğimi söylemiştin. Çok şey geçti aradan. Yıllar geçti. Sen haklıydın biliyor musun? O zaman eksik olanın ne olduğunu söylememiştim sana. Bir sürü saçma sapan laf etmiştim. Şimdi biliyorum. Susuyor. Annesi sorsun diye bekliyor. Neydi canım? Sanırım kendime güvenim yoktu. Yani nasıl deniyor? Özgüven miydi? Ne fena. Türkçe kelimeleri unutuyorum yavaş yavaş. Evet, özgüven denebilir. Yeterince özgüvenim yoktu sanırım. Bak şimdi de sanırım diyorum. Hep yüzünüze, hele de senin yüzüne bakardım bir şey söylediğimde. Acaba doğru mu söyledim? Acaba beğenecek misiniz diye. Çocukluğumdan beri kendime güvenemezdim. Göstermek istemezdim ama çevremdeki dünya korkuturdu beni. Baş edemeyeceğimi sezerdim. Sonra dünyanın gerçekten de ürkütücü, vahşi olduğunu gördüm. Savaşı, şiddeti, kanı, ölümü. Hiç bana göre değildi. Sizlerin bile başa çıkamadığınız, yenildiğiniz kavgaya benim gücüm hiç yetmezdi. Sonra havayı yumuşatmak, geç kalmış çaresiz pişmanlıkların kederini dağıtmak için küçük, yapmacık bir kahkaha atıyor. Oğlun en kocaman balıkla döndüğü zaman başarı neymiş göreceksin. Hayır, sesinde ne burukluk, ne alay, ne annesinin yıllar önceki acı sözlerinin açtığı yaranın öcü var. İçinden öyle geliyor. Büyük balığı tutmak istiyor. Büyük balığı tutar da birinci olursa başarısının keyfini çıkaracak gerçekten. O da Björn'de mutlu olacaklar. Mutluluk nedir anne diye sormamış mıydı dünkü uzun gecenin bir saatinde? Sevgisiyle kabarıyor içinde. Nemlenen gözlerini kırpıştırıyor. Erkeklerini büyük av için denize uğurlayan neşeli köylü kadınlar gibi o da oğluna sarılıyor. Hadi bol şanslar. Ne denir balıkçılara ava çıkarken? Rastgele mi? Türkçe öyle denir galiba ama bunlar sikette fiske diyorlar. Hadi bakalım. Sikette fiske o zaman. Deniz'in arkasından bakıyor. Oğlunun iki yana sallana sallana ağır ağır iskeleye doğru yürüyüşünü, okyanusları aşacak bir gemi kaptanı edasıyla iskeledekileri selamlayarak balıkçı teknesine binişini seyrediyor. Göğsünün orta yerinde bir burgaç, gırtlağında boğulup kalan çığlıkla bu yabancı denizde, yabancı iklimde anlamını, sevincini yüreğinde duyamadığı bayramdan nasipsiz öylece duruyor. Babasının yarattığı masal dünyasında şeytanın çatısından kurtulup kaçan annesi Prenses Ulla'yı bekleyen çocuk, meydanın bir köşesinde sevinç çığlıkları atarak otomobile döngüler çiziyor. Keşke Björn'ün dilini bilseydim, onunla anlaşabilseydim, ortak dilimiz olsaydı. Adanın dilini bilseydim, denizin burada bulduğu huzurun sırrını anlayabilirdim belki. Dil anahtar gibidir. Yabancı bir ülkenin, tanımadığınız bir insanın yüreğin sırlarını açar size diye yazmıştı Ömer. Belki o da anahtar sözü arıyor gittiği yerlerde. Çıkıp gitmeliyim buradan diye düşünüyor. Deniz dönmeden gitmeliyim. En büyük balığı muzaffer bir komutan gibi taşıyarak iskeleye çıkmasını, saçma sapan, gülünç karşılama merasimini, bütün bu anlamsızlıkları mutluluk saymasını, yenilgisini, yenilgimizi bir kez daha görmeden, tanık olmadan gitmeliyim. Dikkat çekmemeye gayret ederek filizi yeşil, toz pembe, civciv sarısı, renk renk ahşap evlerin önünden sessiz, dalgın adımlarla Gasthaus'a doğru yürüyor. İçki tezgahının önünde kümelenmiş, buralarda her zaman kolay bulunmayan bira şişelerini ard arda deviren motosikletli dazdaklardan ikisinin gruptan ayrılıp peşi sıra geldiğini fark etmiyor. Kapı kilitli değil. Yıllar önce akşamın erken indiği bir kış günü karanlıkta geldiklerinde de kilitli değildi. Bu kadar güvende mi hissediyorlar bu insanlar kendilerini? Kötülüklerin bu kadar uzağında birden kızıyor, sinirleniyor. Dünyanın bir yarısı kan içindeyken, insanların kafasına bombalar yağarken, topraktan şiddet, ölüm, açlık, zulüm fışkırırken, bu fütursuzluk, bu umursamaz bencillik, iki adım ötedeki şu budalaca bayram. Dünyada yaşamıyor mu bunlar? Çekilmişler Allah'ın belası şeytan adalarına, balığı tut, çiğ çiğ yut, çek birayı, çık ortaya, uygun adım dans et, kapını açık tut, buralarda kötülük olmaz diye övün, kötülüklerin olduğu dünyaya, gerçek dünyaya üstünlük tasla. Evde kimse yok. Van Gogh'un denizci portrelerinden fırlamışa benzeyen sakallı pipolu dede bayram yerindeydi zaten. Anneanne de çıkmış olmalı. Daha iyi. Kimseye bir şeyler anlatmaya çalışmam gerekmez. Zaten hangi dilde anlatacağım ki? Denize bir not bırakırım, tekrar geleceğimi falan yazarım. O da memnun olur gergin havanın dağılıp yaşamın kendi doğal akışına dönmesine. Yukarı kata, gece kaldığı odaya çıkıp çantasını, ceketini topluyor. Bir şey unutmayayım diye odaya son kez göz yedirirken yine sinirleniyor. Bu aptal ada, ölüp giden o aptal kızcağız, dünyadan habersiz köylüler, budala oğlumun önüne serilen fırsatları elinin tersiyle itip kendini bu mezara diri diri gömmesi. Üzülmesin diye ne kadar anlamış görünsem de zerre kadar anlamıyorum. Yave yave, inanmadan, televizyon kültüründen edinilmiş ucuz yaşam felsefesinin basmakalıp formüllerini tekrarlıyorum. Mutlu ol yeter, sen mutluysan tamam. Falan filan. Yetmez. Yetmez oysa. Domuzların mutluluğu insana yetmemeli. Biraz önce iskele meydanında denizde konuşurken küçük Björn'ün sevincini içi ısınarak, gözleri hafifçe buğulanarak izlerken sakindi, anlayışlıydı. Şimdi gitgide köpürüyor. Öfkesi emniyet sübabı gibi duygusallaşmasını, kedere teslim olmasını önlüyor. Kapılarını kilitlemedikleri için, kendilerini güvende hissettikleri, korkmadıkları, küçücük şeylerden mutlu olabildikleri için niye kızıyorum onlara? Hepimiz kilitlerin kalktığı, kapıların açık olduğu bir dünya özlemez miyiz? Allah kahretsin, huzur niye kötü bir şey olsun ki? Hep diken üstünde, hep tamamlanmamış işlerin, yerine getirilmemiş görevlerin ağırlığı ile gergin mi yaşamalı insan? Kafası karmakarışık. Kötücül düşüncelerinden, acıya karşı sübap işlevi gören yersiz öfkesinden ve kendinden hoşnutsuz yatağa çöküyor. Buradaydık, bu yatakta. Ömer, küçük Deniz, ben. Rutubetli Aralık soğuğunda birbirimize sokulup ısınmaya çalışıyorduk. Aslında kışın ortasında havanın çok daha soğuk olması beklenirdi. Ama Kuzey Denizi'nin bu sahillerinin içerilerden çok daha ılımlı, en azından 7-8 derece daha sıcak olduğunu biliyorduk. Denize sarılmış, minik ayaklarını ısıtmaya çalışıyordum. Bizim yatağımızda uyumayı severdi ama kuralları bozmamak için şımarık ana kuzusu olmasın diye buna izin verilmezdi. O gece beraber yatacağımızı duyunca çok sevinmiş, yatağın üstünde hoplayıp zıplamıştı. Bu yatağım, bu yatak, bu ev. Yerler, evler, odalar, yataklar kalıyor. Bir yere, bir mekana tekrar gelebiliyorsunuz, dönebiliyorsunuz. Eşya kalıyor, eşyayı bıraktığınız yerde buluyorsunuz. 20 yıl sonra mekan yerli yerinde, eşyalar zamana direniyor. Ya zaman, ya 20 yıl önceki ben, biz. Bu odaya döndüğüm gibi zamana da dönmek isterdim. Yıllar önceki o Aralık gecesine, deniz aramızda yattığı için birbirimize ulaşamadığımız, tutkuyla birbirimize değmeye çalışıp bacaklarımızla, ayak parmaklarımızla seviştiğimiz, bedenlerimizi saran arzunun sıcaklığıyla ısındığımız ve ikimizin ortasında yatan minicik güzel oğlumuzun sevgisini içimizde sıcacık duyduğumuz o geceye. Yeniden başlamak için değil, mutluluğu sindire sindire yaşayabilmek için, sahip olduğumuz güzelliklerin değerini daha iyi anlayabilmek, bütün bunların hiç de sıradan olmadığını, bahşedilmiş olduğunu kavrayabilmek için, gün be gün, yıl be yıl sorumsuzca, hovardaca, hoyratça tüketirken geleceği, bir an durup ne yapıyorum ben diye sorabilmek için, aşkımızı, oğlumuzu, paylaştıklarımızı, ortak değerlerimizi, kanıksama canavarının parçalayıp yutmasını engelleyebilmek için. 20 yıl öncesinin yatağına oturmuş, ağrıyan başı avuçlarının arasında 20 yılı birkaç saniye sığdırmaya çabalıyor Elif. Deniz'in belki de bilmeden ortaya attığı ateş topunu yakalamaya çalışıyor. Başarının anlamı nedir? Ne pahasına, neleri harcayarak? Kaç küçük cana mal oldu senin başarın? O zaman öfkelenmişti Deniz'e. Başarısının, güçsüzlüğünün, yenilgisinin acısını benden, bizden çıkarıyor diye düşünmüştü. Soruyu kafasında evirip çeviriyor şimdi. Anlamı neydi bütün bu yaptıklarımın? Böyle bir soruyu hiç sormadığını fark ediyor. Sormaya ne gerek vardı ki? Anlamı çalışmalarımın kendi içindeydi. Öyle miydi? Fareler zayıf bir vik sesi çıkarırlar ölmeden önce. Alışık olmayan duymaz bile. Sonra keser, biçer, mikroskop ekranında bakar, not alır, denklemler kurar, formüller yazarsınız. Küçük can orada öylece durur. İlaçlanıp özel çöp kutusuna atılmadan önce... Televizyon ekranlarında izlenen kanlı savaş ve şiddet sahnelerinde vik sesi biraz daha yüksektir. İnsan daha yüksek sesle vikler. Hangi büyük anlamı yakaladım, hangi değeri yarattım küçük hayvanları kese kese. İnsanı, hayvanı, dünyayı daha iyi, daha yaşanabilir, katlanabilir hale getirmeye katkısı ne oldu hayvancıklarımın, canının? Klasik cevapların hepsini biliyor. Daha önceki gün sempozyumda bol alkış, bol övgü alan bildirisinde soruların hepsini kendisi sormuş, kendisi cevaplamıştı. Soruların da, cevapların da klişelerden ibaret olduğunu, aslında hiçbir şeyi cevaplamadığını, hatta gerçekten sormadığını düşünüyor şimdi. Cafcaflı bir metin sunup, camiadaki yerimi sağlamlamak, hedeflediğim yerlere, unvanlara adım adım yükselmekte amacım. Kimse bilmese de ben biliyorum. Kendine karşı neden bu kadar acımasızsın, diye sorardı Ömer. Kendine karşı böyle tavizsiz olunca çevrene karşı da hoşgörüsüz oluyorsun. Tamam, disiplinlisin, çalışkansın, akıllısın anladık. Ama başkaları başka türlü olabilir. Ne hoş serseriler, ne keyifli berduşlar vardır. Dünyayı alaya alırlar, hoş bir gölge gibi geçerler bu dünyadan. Arkalarında yumuşacık bir kedi okşaması kalır. İmza günlerinde okurlarını hayran bırakmak için kurduğun edebi cümlelerle konuşma benimle Ömer Eren. Kedi okşaması falan değil, yaşarken çektikleri sefahetin izleri kalır demişti. Dümdüz, sağlam ve acımasız mantığıyla. Yine de yüreğinin bir köşesinden sıcacık bir kedi mırıldanarak geçivermiş, bir yumuşaklık yayılmıştı içine. Ömer'e renk vermeden, hınzır herif, edebiyatın gücü dedikleri bu olsa gerek. Yumuşacık bir kedi okşaması. Ne güzel benzetme diye geçirmişti içinden. Bu adada, bu odada, bu yatakta seni özledim. Yıllardan beri özlemediğim gibi özledim seni. Kafam, duygularım karmakarışık. Oğlumuz alt üst etti beni. Dönmek için acele etmeliyim. Teklif ettikleri dersi bir sömestr erteleyebilirim. Hiç gitmesem ne olur, ne eksilir? Dönüp sana yumuşacık kedi okşaması olmak istediğimi söylemeliyim. Hatta hemen telefonda söylemeliyim bunu. Döndüğümde evde ol demeliyim. Gurur meselesi yapmadan, askıtlı kadın olmaktan korkmadan. Kalkıyor. Aynada yüzüne çeki düzen veriyor, son modaya uygun, uzunlu kısalı, dağınık kesilmiş saçlarını parmaklarıyla karıştırıp daha bir uçuşur hale getiriyor. Dar pantolonun B kısmının hafifçe taşan etler canını sıkıyor. Hemen rejime başlamam gerek. Belde toplanmaya başlayan yağlar bu yaşta iyiye alamet değil. Ortada duran birkaç parça eşyasını, makyaj malzemelerini, saç fırçasını büyüyecek el çantasına yerleştiriyor. Ahşap tırazdanlı merdivenlerden, İçi her adımda biraz hafifleyerek iniyor. Alt katta Deniz'in kullandığı odanın kapısında bir an duraksıyor. Sonra kapı kolunu çevirip içeri giriyor. Loş ve serin bir oda. 20 yıl önce kendisini meçhul asker kaçağı diye tanıtan yaşlı şairin odası. Oda hiç değişmemiş. Yaşlı adamın yerini Deniz almış sadece. Köşedeki yazı masasının üstünde Deniz ve Ulla'nın kucaklarında bebek bijörne çekilmiş çerçeveli fotoğrafları duruyor. Ulla'nın yüzünün aklında kalandan daha güzel olduğunu düşünüyor. ya da bu fotoğrafta güzel çıkmış. Deniz'le Ulla gülümsüyorlar ama ikisinin de bakışlarında sanki doğuştan gelmiş, yüzlerinin parçası olmuş bir hüzün var. Yazı masasının üstünde iki defter duruyor. Biri eski, yıpranmış, meşin ciltli, diğeri sayfaları açık duran, sıradan, yeni bir defter. Önce eski defteri açıyor. Eski kuşaktan okumuş, yazmış Almanların tek tip kaligrafik el yazısını tanıyor. Yaşlı adamın şiirleri olmalı. Kendine meşhur asker kaçağı diyen o garip ihtiyarın dizeleri. Öteki defteri alıyor eline. Açık kalmış sayfada birkaç dize var. Okyanus kaçağı bir denizim. Kurtulup kan denizlerinden, kaçıp kutsal yalanların hepsinden. Kendi yalanlarının sakin limanlarında, sahilleri yalamakla yetinen bir hiçlik deniziyim ben. Son dizenin üstü çizilmiş, altta Norveççe iki dize. Norveççeyi çevirmeyi ya da Norveççe yazmayı denemiş olmalı. Defterin ilk sayfasını açıyor. Deniz'in seyir defteri. Bir de tarih atılmış. Ulla'nın korkunç ölümünden sonra gitme kallarımıza kulak tıkayıp gittiği ve bizim dünyamıza bir daha geri dönmediği günler. Defterin sayfalarını karıştırıyor. Almanca, Norveççe, Türkçe notlar, satırlar, dizeler, şiirler. En çok Türkçe, en uzun Norveççe. Dil insanın ülkesidir diyorlar. Ülkem neresi benim? Ana dilimi gün be gün yitiriyorum. Dilim ülkem olamamış demek ki. Nereliyim ben? Dünyalı olunabilir mi? Dünyalı olmak için dünyanın dilini anlamak gerek. Ben bu dünyanın dilini anlayamıyorum, konuşamıyorum. Bu dilden korkuyorum. Hiçbir yerli olunabilir mi? Defteri kapatıyor. Yaşlı kaçak şairin defterinin üstüne koyuyor. Hakim olamadığı bir merakla yaptığının kötü olduğunu, hakkı olmadığını bile bile yazı masasının ortadaki tek çekmecesini yokluyor. Çekmece kilitli değil ve tıpkı Deniz'in çocukluğunda masasının çekmecesi gibi darmadağınık. Boş kağıtlar, belki de bir zamanlar Ulla'ya ait olan renkli kalemler, işe yaramaz bir sürü ufak tefek. Katlanmış beyaz bir zarf dikkatini çekiyor. Üstünde Türkçe, Norveççe, büyüyünce Björn için yazılı. Zarf yapıştırılmış değil. İçinde bir CD var. Ne çocukken ne de delikanlılığında Deniz'in özel çekmecelerini, özel eşyalarını hiç karıştırmazdı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 196.